Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. Dördüncü ayrım, sayfa No. 30. Paul Edward, şehrin göbeği sayılan 7. Paris'te elit tabakanın çocuklarının gittiği 3 katlı müstesna bir okuldu. Sen nehrine oldukça yakındı. O gün baharın geldiğinin müjdecisi gibi ılık bir güneş havayı ısıtıyordu. Sarışın kadın kiraladıkları arabanın açık camından kaldırımdaki hareketliliği seyrediyordu. Az ilerideki bulvar kahvesinde hiç oturacak yer yoktu. İnsanlar açık ve tatlı bahar havasının verdiği rahatlık içindeydiler. Genç bir çift şarküteri dükkanının kapısı önünde öpüşüyordu. Başını çevirip direksiyondaki Gustav'a baktı. Acaba hangi milletten diye düşündü bir an. İsveçli olmadığı muhakkaktı. Gustav sadece onun kod adıydı. Adamın Kanada hayallerini anımsadı. Belki de gerçek bir Kanadalıydı. 1,5 yıldan beri onunla çalışıyordu fakat ikisi de gerçek kimliklerini her zaman saklamayı başarmışlardı. Sinirli görünüyordu kıvırcık saçlı adam. Cebinden hedef çocuğun resmini bir daha çıkarıp inceledi, uzun uzun fotoğrafa baktı. ''Ingrid, gergin görünüyorsun.'' dedi. ''Hayır, değilim. Ama hedefi bir yığın çocuk arasında karıştırmaktan korkuyorum. Bunların hepsi çocuk. Toplu halde çıkabilir veya birbirlerinin peşine takılabilirler.'' Ingrid, adamın yalan söylediğine emindi. Verilen görevden bir çocuğu öldürmekten çekiniyordu. 20 dakika sonra okul binasının önü birden hareketlendi. Çocuklar ana kapıdan çıkmaya başlamışlardı. Çocuğu ilk tanıyan Ingrid olmuştu. ''İşte bu.'' diye homurdandı. Charles Perrault'un tek oğlu. Gustav kadın işaret ettiği yöne baktı. Pierre Perrault'u görmüştü. 10-11 yaşında sevimli haşarı bir çocuktu. Bulundukları arabaya doğru yaklaşıyordu. Masum yüzü çillerle kaplıydı. Sırt çantasını kayışlarından tutmuş sallayarak yürüyordu. Başında armalı bir beyzbol kepi vardı. Yaşının masumiyet içinde az sonra olacaklardan tamamıyla habersizdi. İngiliz arabadan indi, yaklaşan oğlanın önüne çıktı. Çocuk kadına bakmadan yanından geçmek istiyordu ki sarışın kadın gülümseyerek ''Pierre!'' diye seslendi. Çocuk tanımadığı kadına başını kaldırıp baktı. Ingrid'in çehresini kaplayan tatlı tebessüm değil Pierre gibi bir çocuğu her kim olsa kandırmaya yeterliydi. ''Evet!'' dedi çocuk. ''Ben babanın yeni sekreteriyim. Seni almaya geldim.'' ''Almaya mı?'' ''Evet Pierre.'' ''Nereye gideceğiz?'' ''Babanın bürosuna.'' ''Neden ama?'' ''Yarım saat sonra Rockford'da buluşacaktım.'' ''O da kim?'' ''Arkadaşım.'' ''Üzgünüm Pierre ama seni babana götürmek zorundayım.'' Çocuğun kaşları çatılmıştı. ''Neden ama? Ben babamın bürosunu hiç sevmem.'' ''Haklı olabilirsin Pierre ama emir büyük yerden.'' Ingrid tatlı tatlı gülümsüyordu. Çocuk gayet masumane bir tarzda ''Eve uğrayıp çantamı bırakarak Rockford'a bir telefon edebilir miyim?'' diye sordu. ''Üzgünüm Pierre. Zaten geciktik. Bunu babanın bürosunda yaparsın.'' diyen kadın çocuğu elinden tutarak arabanın arka koltuğuna yerleştirdi. Kendisi de yanına oturdu. Çocuk ilk defa durumu yadırgayarak ''Bu babamın arabası değil ki.'' dedi. ''Doğru Pierre. Bu benim arabam.'' ''Bu bey de şoförünüz mü?'' ''Hı.'' Çocuğun hiçbir şeyden şüphelenmeyen aklı, babasının şoförü olmadığı halde yeni sekreterin nasıl bu imkana sahip olduğunu çıkaramadığı için karışmıştı. Babasının eski sekreteri Paul Yet'in de şoförü yoktu. Gustav arabayı elinden geldiği kadar hızlı sürüyordu. Pierre Perrault, neden sonra babasının iş yeri istikametinde gitmediklerini anlayınca şüphelenip ''Ben sizinle gitmek istemiyorum.'' diye bağırmaya başladı. Arabanın camları kapalıydı, sesi duyulamazdı fakat kimsenin çocuğun çırpınışlarını görmemesi için sarışın kadın oğlanın yüzüne sert bir yumruk attı. Gustav dikiz aynasından arkaya bakmamasına rağmen çocuğun bayıldığını anlamıştı. Kaldıkları sayfiye evinin kapısının önüne kadar arabayı çektiler. Çocuğun kucakta içeriye sokulduğunu kimsenin görmesini istemiyorlardı. 10 yaşındaki Pierre Perrault'u Gustav öldürdü. Başına tek bir kurşun sıkmıştı. Çocuğun cesedi ancak 10 gün sonra çevredeki bazı komşuların evden gelen ağır kokuları belediyeye bildirmeleri sonucu bulundu. Paris polisi 10 günden beri harıl harıl avukat Charles Perrault'un oğlunu arıyordu. Polisler muhtemelen bir fidye talebiyle karşılaşacaklarını sanmışlardı fakat çocuğun ailesiyle en ufak bir irtibat kurulmadan öldürülmesini bir türlü açıklayamıyorlardı. Tabii yakasına yapıştırılan küçük mavi kart vizite de bir anlam verememişlerdi. Birinci bölüm. 1. Britke Town, Barbados. Barbados, küçük Antil adalarında Commonwealth de denilen İngiliz Devletler Topluluğu üyesi 300 bin nüfuslu bir adadır. Merkezi Bridgetown olan adanın resmi dili İngilizcedir. Ülkenin başlıca ekonomik etkinliği tarım, şeker kamışı üretimi ve turizmdir. Balıkçılık da hayli ilerlemiştir. İspanyolların 16. yüzyılda keşfettikleri bu adaya 1627'den sonra İngilizler yerleşmeye başlamış ve hakimiyeti ele geçirmişlerdir. Daha sonra adada zenci kölelerin çalıştırıldığı büyük şeker kamışı işletmeciliği gelişmiştir. Zenci halk bugün bile toplam nüfusun %80'ini oluşturur. 10 Nisan sabahı gökyüzü koyu maviliğe dikkat çekiciydi. Ekvatora yakın olduğu için kuru mevsim başlamış sayılırdı. Aslında havaya kuru da denemezdi. Sadece yağmurlu mevsimdeki kadar çok yağış olmuyordu artık. İşin bezdirici yanı güneşin ısıyı fırın gibi kavurucu düzeye çıkarmasıydı. Suhunet şimdilerde gölgede 45 dereceyi buluyordu. Bridgetown'un en büyük özel mülkiyete ait çiftliklerinden biri olan Corevegan'ın denize bakan muhteşem ana binasında Genel Sekreter Jonathan Crenna iletişim odasında uzak yerlerdeki bilgisayarlar arasındaki bilgi iletişimini telefon hattıyla sağlayan moderatörünün önünden kalktı. Her zaman gölgeli bir karanlığın, sinsi ve ürpertici bir güvensizliğin dolaştığı yüzünde bu kez memnuniyet belirtileri taşıyarak odadan çıktı. Ağır adımlarla efendisinin tek başına yaşadığı üst kata yollandı. Üst kat aslında elektronik koruma sistemleriyle donatılmıştı. Koridorun uçlarında ise her zaman ikişer silahlı muhafız bulunurdu. Muhafızlar hoşlanmadıkları sekreteri saygıyla selamladılar. Jonathan Crenna koridorun nihayetindeki parlak metal kapının önüne gelince duvardaki renkli tuşlara basarak içeriye giriş izni istedi. Efendisi gün ışığı kaybolmadan odasından çıkmazdı. Yandaki monitör aydınlandı. Efendi gelenin kim olduğunu anlamak istemişti. Madeni bir vızıltı duyuldu. Çelik kapı raylar üzerinde ağır ağır iki yana kaydı ve devasa salonun loşluğu içindeki elektrik ışığının sarı aydınlığı sekreterin yüzüne aksetti. Jonathan buraya her girişte ürperirdi. İçerisi klimalarla soğutulmuş binanın her yerinden en az 5 derece daha soğuk olurdu. Efendi her zamanki mor rengi koltuğunda dimdik oturuyordu. Bakışları duvardaki büyük panodaydı. Bu pano 4 metreye 8 metre ebadındaki devasa dünya haritasıydı. Tam anlamıyla gerçek bir elektronik harikasıydı. Yeryüzündeki bütün şehirler ve şehir planları bir iki tuşa dokunmakla bu devasa panoya anında görüntü olarak aksederdi. Büyük merkezlerdeki mahalli saatler Greenwich Mean Time esas alınarak sarı noktalar üzerinde gösterilirdi. Jonathan Crenna usul usul efendinin yanına yaklaştı. Az evvel İsveç ekibinden haber geldi efendim, dedi. Verdiğiniz görev başarıyla sonuçlanmış. Sekreter efendisine kaçamak bir nazar attı. Mutlaka memnuniyetinden ısırtıyordur şimdi diye düşündü. Ne yazık ki bu gülümsemeyi hiçbir zaman göremeyecekti. Çünkü efendinin suratında hiç çıkarmadığı deri bir maske bulunurdu. Adamdan hiç ses çıkmadı. Bir parmağı eksik olan sol eli önündeki abanoz ağacından yapılmış masanın üstünde hafif hafif tempo tutuyordu. Bunu genellikle sinirli olduğu zaman yapardı. Raporu nereden aldın diye sordu. Londra'daki üstümüzden efendim. Merkeze dönmüşler. Güzel. Ücretlerinin bakiyesini İsviçre'deki bankaya havale et Canıt'ın. Emredersiniz efendim. Efendi masanın üzerindeki ufak kumanda aletine bastı. Karşısındaki panoda Londra'yı gösteren kısımda bir yeşil ışık daha yaktı. Londra üzerinde şimdi 4 yeşil ışık parlıyordu. Son yeşil noktanın üzerinde 5 rakamı şekillenmişti. Diğer numaralar 2, 4, 7 ve 9'du. Jonathan Crenna'nın kımıldamadığını görünce efendi sordu. Söylemek istediğim bir şey mi var Jonathan? Sekreter biraz mütereddit. Şey efendim, 5 numaralı ekip kısa bir tatil rica ediyor diye mırıldandı. Takdir edeceğiniz gibi zor bir görevi başarıyla yerine getirdiler. Onlara ne cevap vereyim? Maskeli adam yüzünü sekreterine çevirdi. Evet, böyle bir tatil hak ettiler ama onlara şimdi bu imkanı tanıyamayız. İsveç ekibine yeni bir görev vermeyi düşünüyorum. Hemen mi efendim? Evet, Canıt'ın. Sekreter 1975'ten beri bu görevi sürdürüyordu. Deneyimi ısrarın anlamsız olduğunu takdire yeterliydi. Hemen sustu. Efendiyle münakaşa edilmezdi. Onlar hemen çağırmamı ister misiniz? Pazar akşamı burada olsunlar. Sekreter başını eğerek selam verdi. Görüşme bitmişti. Sessizce loş ve soğuk salonu terk etti. Sekreter Jonathan Crenna 60 yaşını geçmiş olmasına rağmen zayıf ve sağlıklı bir adamdı. 1974'e kadar Majestelerin ordusunda uzman gerilla çavuş olarak çalışmış, o tarihte İran'ın tertiplediği bir sabotajda ağır yaralanmıştı. Sol bacağı kırılmış, omuriline yakın bir yere şarapnel parçası saplanmıştı. Tedavi sonunda vücudunda bir araz kalmamış ama ordu tarafından malulen emekliye sevk edilmişti. Şimdiki efendisi Harry Kepsow o tarihte birlikte görev yaptığı takımın temeliydi. Çok iyi yetiştirilmiş bir komando subayıydı ve acımasız bir adamdı. Sabotaj sırasında aynı jipin içindeydiler. Jip ateş almış ve temenin bütün yüzü yanmıştı. Yapılan bütün plastik ve estetik ameliyatlar netice vermemişti. Harry Kepsow o korkunç kazadan beri çirkin ve buruşuk yüzünü örtmek için maske kullanırdı. Jonathan beyaz keten ceketinin düğmesini açarak ellerini pantolonun ceplerine soktu ve iletişim odasına girmeyerek alt katın verandasından envai çeşit tropikal bitki ve çiçeğin süslediği bahçeye doğru yürüdü. Bahçe tabii bir eğimle denizle son bulurdu. Okyanusun beyaz köpüklü dalgaları altın sarısı kumlarının yer aldığı uzun sahil şeridini yumuşak kırılmalarla dövüyordu. Cora Vega çiftliğinin en sevdiği yeri burasıydı. Büyük havuzun kenarındaki mermerlerden geçerek sahile indi. Kumlara bata çıka çiftliğin büyük iskelesine doğru yürüdü. İskelede denizden gelecek bir tehlikeye karşı modern silahlarla donatılmış 4 sürat teknesi bağlıydı. İçindeki nöbetçiler sekreteri görünce toparlandılar. Jonathan Crenna onlara fazla yaklaşmadı. Sert ve müsamahsız tutumu nedeniyle çiftlik personeli tarafından pek sevilmediğini bilirdi. Elleri cebinde engin ufukları seyre başladı. Tropikal bölgelerin alize rüzgarı hafif hafif kuzeydoğudan esiyordu. Aklı efendisindeydi. Jonathan yorulmuştu artık. Yaşlandığını, yıprandığını ve sürdürdüğü hayattan bıktığını hissetmeye başlamıştı. Yorgun vücudu aşırı stresi kaldıramıyordu. Ömrünün bundan sonrasını sakin ve asude olarak geçirmek istiyordu. Hatta İngiltere'nin soğuk, puslu ve yağışlı havasını bile özlemişti. Aslen Norfolk'tu, basit bir çiftçi ailesinin oğluydu ve 20 küsür senedir İngiltere'ye sadece birkaç kere görev gereği dönmüştü. Rüzgar ağarmış saçlarını dağıtıyordu fakat ne yazık ki memleketindeki gibi serin serin esmiyor, yapışkan ve nemli bir buhar gibi kavurucu olarak yüzünü yalıyordu. Tabii son 20 yıl içinde çok şey değişmişti. Ordudan emekliye ayrıldığı sırada 40 yaşlarındaydı. O tarihte hayata küskünlüğü yenecek iradeyi gösterebilmiş olsa ve teğmen Harry Capshaw'un önerisini reddedebilseydi, şimdi muhtemelen Norfolk'ta evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, sıradan bir çiftçi olacaktı. Oysa yanık yüzlü, insanlardan nefret eden, ruh hastası bir adamın peşine takılarak buralara gelmiş, birlikte yepyeni bir hayat kurmuş ve dünyanın en organize, en inanılmaz, en pahalı cinayet ve terör şebekesinin kurulmasına yardımcı olmuştu. Ruhları kin ve intikamla dolu iki hasta adam önceleri ufak tefek cinayetlerle başladıkları suçlara daha sonraları organize ve gelişmiş bir şekilde sokarak dünyanın her bir yanına ulaşacak muazzam bir şebeke haline getirmişlerdi. Arjantin'den Hindistan'a kadar her yandan iş teklifi alabiliyorlardı. İş tekliflerinin edildiği merkez üsleri Londra'daydı ama her ikisi de yıllardır oraya uğramamışlar ve oradaki irtibatı efendinin kardeşi Atom Capshaw vasıtasıyla kurmuşlardı. Jonathan Crenna artık çok zengin bir adam sayılırdı. Tek sorun, 20 yıl hizmet ettiği yanık yüzlü ortağının ayrılmak isteğine nasıl cevap vereceğiydi. Belindeki çağrı cihazı çalmaya başladı. Capshaw arıyordu. İskelenin üzerinde daldığı hayal aleminden sıyrılıp hızlı hızlı binaya dönmeye başladı. Yanına çıktığında loş ve soğuk salonda Claude Debussy'nin ünlü dörtlüsünün ana temasının namelerini işitti. Hiç hoşuna gitmedi bu. Eski geriller ne zaman sinirlense, gerilen sinirlerini yatıştırmak için hep Debussy'yi dinlerdi. 2. Frankfurt, Almanya, 12 Nisan. Büyük ve geniş salondaki oval masanın başında 13 milletten gönderilmiş delegeler yer almıştı. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nden gönderilen Türk delege Kenan Işık, toplantıya başkanlık yapan Hans Milch'in konuşmaya başlamasından sonra dikkatle meslektaşını dinlemeye başladı. Şişman ve sevimli olan cinayet masası komiserinin düzgün ve akıcı bir İngilizcesi vardı. Komiser dün sabah Frankfurt Havalanı'nda kendisini bizzat karşılamıştı. Toplantıya katılan bütün delegeler hükümetlerinden özel izin ve yetki alarak iştirak etmişlerdi. Resmi kayıtlara göre bu toplantı hiçbir zaman yapılmamış adlı olunacak ama alınan kararlar iştirakçı bütün ülkeleri bağlayacaktı. Daha önce İçişleri ve Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan görüşmeler siyasi şekil ve mutabakat kazandıktan sonra pratikteki mücadelenin organizasyonu, yetki paylaşım, bilgi transferi ve elemanların yabancı ülkelerde hareket serbestliğini temin edecek prosedürün ihdası için son derece gizli ve örtülü bir toplantının yapılması zarureti hasıl olmuştu. Bundesamt Für Verfassungsschutz, Alman güvenlik servisi topladığı istihbarata göre SIT denilen cinayet ve terör şebekesinin en fazla faaliyette bulunduğu ülke Almanya olmuştu. Şimdiye kadar nüfuzlu veya siyasi kimliğe sahip 6 Alman vatandaşı öldürülmüş, hepsinin üzerinde terör şebekesinin kimliğini gösteren kartvizitler bulunmuştu. Yapılan bütün araştırmalar sonuçsuz kalınca Alman istihbarat ve emniyet birimleri telaşa kapılmışlardı. Cinayetler son derece ustalıklı ve iz bırakmadan işlenmişlerdi. Dış ülkelerdeki basın ateşelerinden gelen bilgiler Alman yetkilileri daha da şaşırtmıştı. Çünkü şimdiye kadar 13 ayrı ülkeden kartvizit bırakılarak işlenen bir seri cinayet haberleri geliyordu. O zaman uluslararası bir şebekeyle karşı karşıya olduklarını anlamışlardı. Bu çok hayret edilecek bir durumdu. Zira bu kadar geniş çaplı ve pek çok ülkede faaliyet gösteren bir terör şebekesi hiçbir memleketin emniyetince bilinmiyordu. Cinayete kurban giden maktullerin çoğu kendi ülkelerinin sayılan ve sevilen insanları ya da siyasetle uğraşan sıra dışı şahsiyetler ve zengin kişilerdi. Tek istisnası Fransa'dan gelen haberdi. Aynı örgüt 10 yaşında bir çocuğu katletmişti. Fakat yapılan araştırma çocuğun babasının ülkede yeni yeni sivrilen ve geleceği parlak olan sosyalist bir avukat olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Şebeke ne kadar acımasız olduğunu ispatlamış ve avukata gözdağı vermişti. Ev sahipliği yapan Hans Milch, meslektaşlarına kısaca bu 13 ülkede işlenen cinayetlerin kısa bir özetini yaptı ve belki de şu anda başka ülkelerde yeni cinayetlerin işlendiğini bildirdi. Meslek, sosyal seviye, ekonomik koşullar, din, cinsiyet ayrımı yapılmadan insanlar öldürülebiliyordu. Aralarında bakanlardan ustabaşılarına kadar sosyal farklılık gösteren insanlar katledilmişti ama aralarındaki tek müşterek bağ hepsinin o ülkenin gidişatında siyasi ve ekonomik rol oynamaları ya da sivrilmeye aday olmalarıydı. Toplantının ilk bölümü delegelerin bu konuda ne kadar bilgi sahibi olduklarının anlaşılması için yapılan müzakerelerle geçti. Şebeke Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde faaliyet göstermişti. Bunun sadece iki istisnası vardı: Norveç ve İngiltere. Bu iki memlekette Sitt'in cinayet işlediğine dair bir iz yoktu henüz. Öğleden sonraki müzakereler sırasında Hans Milch çok önemli bir bulguyu açıkladı. Almanya'da öldürülen cesetlerin üzerinde rastlanan kartvizitler, polis laboratuvarında yapılan incelemede şaşırtıcı bir sonuç ortaya çıkarmıştı. Kartvizitler İngiltere'de imal edilen özel bir kağıda basılmıştı. Kesin olmasa da bu cinayet şebekesinin İngiltere ile organik bir bağ olduğunu veya orada yuvalandığını gösteriyordu. İlk günkü toplantıda araştırmalara İngiltere'den başlanmasına karar verildi. İkinci gün müzakerelerinde yeni kurulan teşkilata özel bir isim konuldu: Dünya Terörle Mücadele Teşkilatı, DTMT. Başkanlığına da oylama sonucu ekseriyetle Alman emniyetinden Sebastian Kruger getirildi. Mali organizasyonu için her devlete tahakkuk edecek bütçe payları tespit edildi. Teşkilat merkezi olarak Frankfurt seçildi. İlk karar ve yönetim komitesi üyeleri ismen sabit oldu. Komite ilk etapta İngiliz yetkilileriyle kontak kurarak orada yapılacak araştırmalar konusunda yardım isteyecekti. Şayet İngiltere'de de Sitt'in işlediği bir cinayet belirlenirse onun da komitenin aktif üyesi olması teklif edilecekti. Kenan Işık 32 yaşında, kumral, iri yarı bir gençti. Polis Akademisi'ni sonra da Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirmişti. Mesleğinde çabuk sivrilmiş, Amerika'da FBI nezdinde kurslar görmüş, bilgili ve yetenekli bir müdür muaviniydi. Frankfurt'a emniyet teşkilatı içinden özenle seçilerek gönderilmişti. Aslen İstanbulluydu. Devlet memuru olan babası ve anası bir trafik kazasında ölünce küçük yaşta yetim kalmış, kendinden bir yaş büyük kız kardeşini dayısı himayesine alırken onun da eğitimini Darüşşafaka'da yapmasını sağlamıştı. Bekardı ve halen Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevliydi. Almanlar davet ettikleri her delegeyi şehrin muhtelif otellerine dağıtmışlardı. Her nedense birlikte kalmalarını veya polise ait misafirhanelerde kalmalarını tercih etmemişlerdi. Gösterdikleri yakın ilgiye rağmen 3 delege biraz dışlandıklarını hisseder gibi olmuşlardı. Bunlar Arjantin delegesi Camilo Rodriguez, Mısır delegesi Fuat Misbah ve Türk delege Kenan Işık'tı. Gerçi sureta aralarında hiçbir ayrım yapılmıyor görünüyordu ama Avrupa kökenli elemanlar daha sıkı fıkı olmuşlar, kültür yakınlıkları onların daha çabuk kaynaşmasına yol açmıştı. Bu dışlamanın doğal sonucu 3 delegede kendi aralarında hemen samimi olmuşlardı. Kenan Işık yaşadıkları karşısında durumdan kesinlikle ümit var değildi. Komitenin başarısının tamamen tesadüflere kaldığını, yeni işlenecek bir cinayet sırasında katil ele geçirilip konuşturulmadığı sürece ilerleme kaydedileceğine ihtimal vermiyordu. Toplantıya ara verildiği bir sırada bu düşüncesini Mısırlı Fuat Misbah'a da açıklamıştı. Kenan'la Arjantinli Rodriguez'in kaldıkları otel birbirine yakındı. Rodriguez kısa boylu, esmer ve bıyıklı bir polis şefiydi. Dişleri bembeyaz ve inci gibiydi. Mesleğin alışılmış tiplerinin aksine devamlı gülen, şaka yapan, hayat dolu bir adamdı. O akşam otele giderken Kenan'a bir kadeh içki içmeyi teklif etti. Kenan da memnuniyetle teklifi kabul etti. Rodriguez evli ve 3 çocuk sahibi bir adamdı. Fakat her Güney Amerikalı gibi iklimin etkisiyle ateşli ve çapkındı. Kol kola girip birahaneye girerlerken hemen Alman kızlarının çekiciliğinden dem vurmaya başlamıştı. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 42. Devamı 5. ayrımda.